Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı Kudüs Fatihi başlıklı yazıyı sunacağız. İki Ekim tarihi, İslam tarihinin en mühim hadiselerinden birinin yıl dönümüdür. 1187 yılının Ekim ayında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtarması unutmamamız gereken hadiselerden biridir. Bilhassa Mescid-i Aksa'nın düşman çizmeleri altında ezildiği bu günlerde İslam dünyasının bu hadiseyi gerektiği gibi gündemde tutmaması çok acıdır. Bilindiği gibi peygamberler şehri Kudüs'ün Müslümanlar için ehemmiyeti çok büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği Kudüs şehri ilk defa Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde fethedilmiş ve o günden 1099 yılına kadar Müslümanların elinde kalmıştı. Bu tarihte bölgeyi istila eden Haçlı orduları hem Müslümanlara hem Yahudilere yönelik günlerce süren katliamlar gerçekleştirmişler ve bölgede irili ufaklı Haçlı devletçikleri kurmuşlardı. Bunlardan biri de Kudüs'te kurulmuş olan Kudüs Haçlı Kontluğu'ydu. İslam dünyasını yasa boğan bu hadise, bütün şuurlu Müslümanlar gibi Büyük Selçukluların Halep Atabeyi Nurettin Zengi için de büyük bir üzüntü kaynağıydı. Hatta Kudüs'ün yeniden fethedilmesi onun hayatının gayesi olmuştu. Bunun için fethedildiği zaman Mescid-i Aksa'ya konulmak üzere sanat değeri yüksek bir ahşap minber yaptırmıştı ve Halep'te yanında tutuyordu. Musullu Molla Ömer Rahmetullahi Aleyh adlı bir şeyhe intisap etmiş olan Nurettin Zengi, onun dergahından istifade eden züht ve takva sahibi bir Müslümandı. Selahaddin Eyyubi de onun kumandan ve valilerinden biri olarak aynı idealleri taşıyan bir mücahitti. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim diyen Selahaddin Eyyubi'nin Haçlı işgaline son verip yeniden Kudüs semalarında ezan okununcaya kadar güldüğü görülmemiştir. Selahaddin Eyyubi, İslam tarihinin yetiştirdiği insanlığın semasını süsleyen yıldız şahsiyetlerden biridir. Müslümanların gönüllerinde taht kurup silinmez izler bırakan Selahaddin Eyyubi, önde gelen bir ailenin çocuğu olarak miladi 1138 yılında Tikrit'te doğdu. Ailesinin kökeninin Yemen Araplarına dayandığı, Basra'dan Azerbaycan'a göç eden bu ailenin önce Kürt aşiretleriyle kaynaşıp sonra Türkmenlerle evlilikler yaptığı bilinmektedir. Babası Necmettin Eyyub'un Selçuklu Atabeyi İmadeddin Zengi'nin çağrısına uyarak Suriye'ye göçmesinden sonra Selahaddin de buranın manevi atmosferinde yetişti. Babasının vali olarak atandığı Balebek ve Şam'da büyüyen Selahaddin tam bir şehzade gibi yetiştirildi, iyi bir tahsil aldı. Askeri eğitimin yanı sıra dini derslere meraklıydı. Sanatla, ayrıca mantık, felsefe, sosyoloji ve tarih ilimleriyle de meşgul oldu. Bilhassa Şam'daki Darül Hadis, Hadis Üniversitesi'nden mezun oldu. Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerini biliyordu. Selahaddin Eyyubi, iyi bir komutan olan amcasının yanında Haçlılara karşı yapılan savaşlara katıldı. Mısır seferlerinde başarı göstererek iyi bir kumandan ve devlet adamı olarak ön plana çıktı. O dönemde Mısır'da Fatimi idaresi hüküm sürüyordu. Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük hedeflerinden biri İslam aleminde birliği sağlamaktı. Nurettin Zengi, Müslümanları tek çatı altında toplayabilmek ve yine Haçlılara kalıcı darbeler indirebilmek için Mısır'daki Şii Fatimi Devleti'ne son verilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Çünkü Mısır'daki idare, içeride ehli sünnet mensuplarına göz açtırmadığı gibi dış siyasetini de ehli sünnet mensubu devlet ve beyliklere zarar vermek üzere kurmuştu. Gerektiğinde bu uğurda Haçlılarla işbirliği yapabilmekteydi. Bu sıralarda 1. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Kudüs Krallığı gözünü Mısır'a dikmişti. O dönemin şartları Mısır'ın Haçlılar tarafından ele geçirilmesi noktasında çok tehlikeliydi. Mısır'daki Fatımiler Devleti'nin iç siyaseti karışıklıklar içindeydi. Fatımi idaresinin veziri Şaber, bir saray darbesi neticesinde rakibine yenilip bezirlikten olunca gizlice Şam'a, Nureddin Mahmud Zengi'nin yanına gitti ve ondan yardım istedi. Nureddin Zengi bu olayı fırsat bilerek İslam dünyasındaki iki başlılık problemini halledip Müslümanları yeniden tek çatı altında birleştirmeye karar verdi. Selahaddin Eyyubi'nin amcası Şirkuh'u kumandan olarak bölgeye gönderdi. Selahaddin Eyyubi bu sırada idarecilikten ziyade dini ilimler ve tasavvufla ilgilenmek istiyordu. Ancak kaderi onu vazife başına çağırıyordu. Fatımi idaresi Selçuklu Sultanı'ndan çekinerek bölgeye gönderilmiş olan Şirkuh'u vezirliğe kabul etti ve böylece Şirkuh hem Fatımilerin hem Selçukluların tayin ettiği bir devlet adamı olarak göreve başladı. Amcası Şirkuh'un ölümünden sonra aynı göreve Selahaddin Eyyubi tayin edildi. Bu dönemde naib sıfatıyla Mısır'ı müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı. Haçlılar Mısır'ı ele geçirmek üzere Avrupa'dan ve Bizans'tan takviye kuvvet istediler. Selahaddin Eyyubi ise Haçlılara karşı Selçuklulardan yardım istedi ve Mısır'a saldıran Haçlıları geri çekilmeye mecbur bıraktı. Fatımi halifesi ölünce idareyi tamamen eline alan Selahaddin Eyyubi tekrar harekete geçip İskenderiye'ye çıkarma yapan Haçlı ordularına karşı büyük zafer kazandı. Mısır'daki hakimiyetini güçlendiren Selahaddin, orduyu yeniden teşkilatlandırdı, Sünni medreseler ve müesseseler kurdu. Tarih 1171 yılını gösterdiğinde ise Nureddin Zengi'nin emriyle Fatımi hilafetine son vererek İslam birliğini sağladı. Selahaddin'in Haçlılara karşı başlattığı cihat hareketi, bölgedeki bütün Müslüman halkların onun etrafında birleşmesine yardımcı oluyordu. Bağdat'taki Abbasi halifeliğine bağlılığını ilan eden Selahaddin Eyyubi, Mısır'ın tek yöneticisi durumuna geldi. Böylece İslam dünyasındaki iki başlılık son bulduğu gibi Haçlılara karşı savaşta Müslümanlar birliğe kavuşmuş oldu. Bu sırada Selçuklu Atabey vefat etmiş ve Suriye'de iç karışıklıklar başlamıştı. Kudüs'ü ellerinde tutan Haçlılar bundan yararlanarak Humus'u kuşatmıştı. Selahaddin Eyyubi, Humus önderine geldiği sırada Haçlılar şehri ele geçirmişti. Selahaddin sağlığı boyunca Selçuklu Atabey'i Nureddin Mahmud Zengi'ye bağlı kaldı. Vefat etmesi üzerine dul eşi İsmetüddin Hatun'la evlenen Selahaddin Eyyubi, bölgedeki düzensiz kuvvetleri birleştirerek disiplin altına aldı ve askeri güç dengesini kendi lehine çevirdi. Onun cihat gayretini gören Abbasi halifesi 1175'te saltanatını tasdik etti. Bundan sonra Selahaddin halk arasına yayılmak istenen sapık itikat ve fırkalarla mücadele ederek ehli sünnet akidesini yerleştirdi. Kuvvetli bir idare kurunca Haçlılara karşı Filistin seferine çıktı. Yaptığı askeri harekatlarla pek çok Haçlı reisini esir aldı. Adım adım bölge kalelerini zapt etti. Selahaddin Eyyubi, Orta Doğu'dan Haçlıları söküp atmak için 1180'de büyük bir faaliyet içine girdi. Mısır'dan ve Suriye'den de asker toplamaya başladı. 1186'ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki bütün Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye çalıştı. Bu arada Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerine büyük katkı sağladı. Bundan sonra bütün gücüyle Latin Haçlı krallıklarına karşı cihada yöneldi. Haçlılar da büyük bir ordu topladılar. Selahaddin Eyyubi 1187'de Taberiye şehrini fethetti. Haddine gelen Haçlıları büyük bir bozguna uğrattı. Nihayet Selahaddin Eyyubi 1. Haçlı seferinden beri Haçlıların işgali altında tutulan Kudüs şehrine doğru yola çıktı. şehrin muhasarasında mancınık gibi savaş teknolojileri kullandı. Haçlılar 1187 Ekim'inde teslim olmaya mecbur kaldı. Bu askeri seferler sırasında yalnızca birkaç hafta içinde 52 şehri fethetti ve 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs fethedildi. Selahaddin Eyyubi, Kudüs şehrini teslim alınca Haçlıların yaptığı gibi katliam yapmadı. Zengin Haçlıları kurtuluş akçesiyle serbest bırakıp fakirlerini affetti. Kudüs'te kalmak isteyenlere de cizye ödemek şartıyla müsaade etti. Haçlı kral ve ileri gelen reislerinin çoğunu esir aldı. Yıllardan beri Müslümanlara çok zulmeden Haçlı kumandanlarını cezalandırdı. Kudüs'ün 88 yıl sonra tekrar Müslümanların eline geçmesi İslam alemini çok sevindirdi. Fethin ardından Kubbetüs Sahra'daki haç indirildi ve 88 yıl okunmayan ezan yeniden Kudüs semalarında yankılanmaya başladı. Selahaddin Eyyubi, Haçlılarca tahrip edilen Mescid-i Aksa'yı kendi elleriyle süpürdü, gül yağı katılmış sularla yıkadı. Haçlıların tahrip ettiği şehri yeniden imar etmeye başladı. Haçlı katliam ve tahribatının izlerini silmeye çalıştı. Kısa hayatına uzun ve faziletli faaliyetler sığdırarak insanlığın yüz akı olan Selahaddin Eyyubi, her bakımdan fazilet timsali olan müstesna büyüklerden biriydi. Yalnızca başarılı bir kumandan değil, aynı zamanda örnek bir devlet adamı olan Selahaddin Eyyubi, ilmin ve alimlerin, sanatın ve sanatkarların koruyucusuydu. Aynı zamanda düşmanına bile şefkatle davranacak kadar gönül ehliydi. Selahaddin Eyyubi Hazretleri gerek Mısır'da gerek idaresi kendisine nasip olan diğer yerlerde Müslümanların zühtten, ibadetten uzaklaştıklarına şahitlik ediyordu. Bölgede zenginler ve üst kademe memurların Ramazan ayında geceleri Hristiyanlarla içki içip gündüz yemek yediği, zina ve diğer günahlara daldığı biliniyordu. Selahaddin Eyyubi bu manzara karşısında bölgenin yeniden manevi ihyası için babası ve ailesini yanına çağırdı. Halkı içine düştükleri bu halden kurtarmak için Mısır'ı medreselerle donatıp medreselerin yanı başına da sufiler için hankahlar, dergahlar inşa ederek bu yozlaşmaya karşı ilim ve maneviyat erlerinden oluşan bir yapıyla tedbir aldı. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, Mısır'dan sonra Şam'ı da medrese ve hankahlarla donatmış, Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'nın yanı başındaki Senanna Kilisesi'ni medrese yapmış, yanı başındaki Patrik evini ise Sufiler için dergaha çevirmişti. Bununla birlikte Selahaddin Eyyubi Hazretleri, tasavvuf adına batıni sapmalara, tasavvufu karmaşık bir felsefe haline getirenlere alabildiğine karşıydı. Onlar için alabildiğine tavizsizdi. Onun taraf olduğu tasavvuf, toplumu ıslah eden, batınilikten uzak, ehli sünnet yolundaki tasavvuftu. Hemen hemen bütün ömrü cihat meydanlarında geçen, Orta Doğu'dan Haçlıları söküp atan ve İslam dünyasının kudretini bütün Avrupa'ya gösteren Mücahit Sultan ilk defa gideceği haç yolunda vefat etti. Şam'da vefat ettiğinde arkasında kabrini yaptıracak bir servet bırakmamıştı. Allah Zülcelal şefaatine nail eylesin. Bu ümmetin başına yeniden Selahaddinlerin geçmesini ve Mescid-i Aksa'nın yeniden hürriyetine kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Kübra Ergin imzalı Kudüs Fatihi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Hak Mukaddestir başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Derke'de. Mısır Fatihi Amr bin As Hazretleri vali olarak Mısır'da vazife yapıyordu. Bir gün oğluyla Mısır halkından birinin oğlu, yani bir Kıptinin çocuğu bir koşu yarışı yapıyorlar. Kıptinin çocuğu valinin çocuğunu geçiyor. Ancak valinin çocuğu bunu hazmedemiyor ve Kıpti çocuğa bir tokat patlatıyor. Üzerine, ''Ben soylu bir gencim, sen bir Kıpti olarak beni nasıl geçersin?'' diye de onu paylıyor. Çocukcağız durumu babasına anlatıyor. Artık o tokadın etkisi mi yoksa tokatla beraber söylenen cümlenin ağırlığı mı bilinmez, çocuğun babası diyor ki, ''Merak etme evladım, Müslümanların halifesi diye birinden bahsediyorlar. Adaletiyle nam salmış biri, ben gideyim ona bu meseleyi anlatayım.'' Alt tarafı bir tokat, çocuklar arasında yaşanan bir kavga. Adam öyle demiyor. Hak mukaddestir, hak aramak da mukaddestir diyor ve yollara düşüyor. Kısa bitmedi fakat bu noktada da bir hissesi var. Hak çiğnendiği zaman bir pişmanlık, bir özür yoksa sineye çekmemek lazım. Sineye çeke çeke insanların kötü alışkanlıkları onların yanlarına kâr kalıyor. Onlara yerleşen kötü bir ahlak haline geliveriyor. Bu baba Kahire'den kalkıyor ve günlerce belki de aylarca yürüyerek Medine-i Münevvere'ye geliyor. Halifenin huzuruna çıkıyor, hadiseyi anlatıyor. Halife Hazreti Ömer Efendimiz valiyi, oğlunu ve tokat yiyen çocuğu Medine'ye çağırıyor. Alt tarafı bir tokattı değil mi? Ama kul hakkı var. Tarafları düşünelim. Halife Hazreti Ömer Efendimiz ve kumandanlarından biri Amr bin el-As Hazretleri, bir sahabi. Diğer tarafta da Müslüman olmayan bir Kıpti var. Hazreti Ömer hadiseyi iki taraftan da dinledikten, anladıktan sonra Kıpti çocuğa diyor ki, ''Sana vurduğu gibi sen de vur bakayım.'' Ve ondan sonra da şu altın harflerle yazılacak cümleyi söylüyor. Annelerin hür doğurduğu kimseleri ne zamandan beri köle görür oldunuz? Tokat kadar ardından söylenen sözün de bir tamiri var. Bu hadisede Hazreti Ömer sadece hakkı yenen Kıpti çocuğa arka çıkmıyor. Belki daha da ehemmiyetlisi Müslüman çocuğun ahiretini kurtarma hamlesi yapıyor. Eğer göz yumulsa, bugün tokat atma hakkını kendinde gören kişi, yarın daha fazlasını yapmaya kalkabilir. Bu da kişinin ahiretini perişan eder. Efendimiz buyurur, ''Din kardeşin zalim de, mazlum da olsa ona yardım et.'' Bir adam, ''Ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz?'' dedi. Peygamberimiz, onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. Bu hadisi şerifle amel etmeliyiz. Bir yakınımız hırslanmıştır, yanlış bir şey yapmaya kafayı koymuştur. Onu nasihat ederek vazgeçirmeliyiz. Maalesef bugün bunu yapmak yerine şirin görünmeyi tercih ediyoruz. Dünyevi, basit menfaatleri önceliyoruz ve aman kimse darılmasın, aman kimse gücenmesin diye hak ihlallerine göz yumduğumuz oluyor. Biz göz yumarız ama gecelerin ve gündüzlerin Rabbi olan Allah göz yummaz. Aşikar ve gizli her şeye tanık olan Allah hiçbirine göz yummaz. Onun için Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır. Yani bu helallik meselesi sadece insanlar arasında değil, bütün canlılar, bütün yaratıklar arasında olacak. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri, karaların ve denizlerin sultanı lakabıyla anılıyor. Ama o kadar hassas bir insan ki sarayın bahçesindeki ağacı karıncalar istila etmiş. Ağaç kurumak üzere ama ilaç döküp o karıncaları öldürmek caiz midir, değil midir, bir kul hakkı doğurur mu endişesi var. Onun için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir beyit yazıyor. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de aynı vezinle cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Yarın alemlerin Rabbinin huzuruna çıktığımızda, o divanda, mahkemede davalar görüldüğünde, bir tarafta karınca, diğer tarafta Sultan Süleyman durduğunda, o gün Sultan Süleyman'ın iktidarı yok. O gün karınca hakkını alır. Karıncayla nasıl helalleşeceksiniz? Onun için bizim Anadolu'da iki hakka çok riayet ederler. Dilsiz hayvan hakkına, gayrimüslimin hakkına. Niye? Çünkü bunlarla helalleşme imkanı yok gibi bir şey. Onun için aman ha, Müslüman olmayan birinin hakkını alırsın. Aman ha, bir hayvana haksızlık edersin, zulmedersin. Onun hakkıyla ahirette Allah'ın huzuruna çıkarsın. O gün perişan olduğun gündür. Onun için eğer bir hak yeme söz konusuysa, annenin babanın hakkını ye. Hiç olmazsa sevapların yabancılara gitmesin. Hiç olmazsa bin bir kat yabancının günahını üstlenmezsin. Alırsan da yine annenin babanın günahını alırsın. Onlara bir iyilik yapmış olursun. Kul haklarıyla alakalı bu girizgâhtan sonra alakalı suallere kısa kısa cevap verelim. Hakkı sahibine iade etmek istiyoruz fakat kişi ölmüş, varisleri de yok. Ulaşmaya imkan yok. Bu hakkı nereye ödeyeceğiz? Hakkı sahibine iade edemiyorsak topluma dönen cami, mektep, hastahane gibi faaliyetlere sarf edebiliriz. Bundan sonra da bol bol istiğfar ederek ve tasaddukta bulunarak ahiretteki duruşmaya hazırlanmamız gerekir. Mesai saatinde namaz kılmak kul hakkı oluşturur mu? Bizi yaratan, sıhhat ve selametle donatan Rabbimize karşı kulluğumuz bizim ana mesaimizdir. Diğer işler, Cenab-ı Hakk'ın bize farz kıldığı vazifelerin önüne geçemez. Geçmemelidir. Yani burada çalışacaksan öğle namazını kılamazsın denilen bir yerde çalışmamalıdır. Biliyoruz ki bütün iş sözleşmelerinde öğle arası, çay saati gibi molalar var. Namaz vazifeleri bu molalarla eda edilmelidir. Eğer mesaiye taştığı düşünülüyorsa akşam biraz geç çıkılarak telafi cihetine gidilir. Allah dilerse kul haklarını siler mi? Allah her şeye kadirdir. Eğer dilerse kul hakkına girilen kişiyi razı eder. O da hakkını helal eder. Bununla alakalı hadis-i şerifler vardır. Cenab-ı Hak adeta araya girerek, "Kardeşini affedersen sana şunu bağışlarım." buyuruyor. Ancak bu ihtimale güvenerek helalleşmekten kaçınmak, nasıl olsa Allah affettirir, karşı tarafı razı eder diye düşünmek asla doğru olmaz. Şehidin dahi bütün günahları affedilirken borçları ve kul haklarının istisna tutulduğunu unutmayalım. Kul haklarının içinde Allah hakkı da var mıdır? Haklar dörde ayrılır. Mahza Allah hakları, mahza kul hakları, Allah hakkının baskın olduğu kul hakları, kul hakkının baskın olduğu Allah hakları. Bu ayrım birçok hak bir araya geldiğinde hangi sıranın gözetileceği, ödemenin kifayetsiz olduğu durumlarda hangisinin öne alınacağı gibi meselelerde devreye girmektedir. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın bir talimatının olduğu her durumda Allah hakkının da bulunduğunu unutmamalıyız. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı gıybeti ele alalım. Bu günah işlendiğinde hem gıybeti edilen kişiye karşı kul hakkı işlenmiş olmaktadır, hem de Allah'a karşı onun bir yasağı çiğnenmiş olmaktadır. Yani iki ayrı hesapla karşı karşıya kalınacaktır. Mevla Teala, girdiği kul hakları sebebiyle mahşer yerinde iflas eden kullarının durumuna düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Hakkı gözeten, hakkı üstün tutan kulları zümresine bizleri ilhak eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Hak Mukaddestir başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.